Ayrım 29, Fırtına, Wilbur Smith, sayfa 351. Sean Rawls'un üstünde durmuş, dürbününü sakız ağaçlarının olduğu tarafa çevirmişti. Önde, Dirk önde. Bayırın tepesinde beliren atlıyı ilk gören Sean olmuştu. Dürbünle bile atla binicisi minicik gözüküyordu. Ruth, Michael nerede diye sordu. Sean mırıldandı, pek uzakta olamaz. Endişeyle genç adamın gözükmesini beklemeye başladı. Dirk'ün tehlikeye aldırmadan tepeye tırmanışını seyrederken çok sinirlenmiş ve oğlunun hayvana acımasızca davranması yüzünden de yüksek sesle küfürler yağdırmıştı. Bayırda Michael'ın ona yetişmeye başladığını görünce de oğlunun atını daha hızlı sürememesine kızmıştı. Ondan sonra iki binici ırmağa geçmek üzere gözden kaybolmuştu. İki yarışçıdan biri şimdi ortaya çıkmıştı. ''Küçük budala çok açıktan gidiyor. Ona bataklığın hemen yanından geçmesini söylemiştim.'' ''Ruth Michael nerede?'' diye tekrarladı. Sean dürbününü çevirerek doğruğa bakarken ilk kez endişe duydu. ''Henüz ortada yok. Başına bir şey mi geldi acaba?'' ''Kötü bir şey mi oldu dersin? Yaralanmış olmasın?'' ''Nereden bileyim?'' Sean endişesi yüzünden huysuzlaşmaya başlamıştı. Ama sonra hemen pişman olarak kolunu Ruth'un beline attı. Michael kendini korumasını bilir. Onun için endişelenmeye gerek yok. Dirk tepeden inmeye devam ediyordu. Arkasında ince bir toz bulutu bırakıyordu. Çünkü güneş dansözü yolun bu noktasındaki büyük bölümünü kalçalarının üstünde kayarak almıştı. Ruth kocasının yanında huzursuz huzursuz kımıldandı. Michael hala görünürlerde yok mu? Sean hayır henüz yok diye söylendi. Dirk bataklığın açığından rahat rahat dolaşabilir. Çeyrek mil ileride. Birden kalabalıktan sevinçli sesler yükseldi. İşte orada, bayırdan iniyor. Uçmadıkça yarışı alamaz. Sean dürbününü Dirk'ten Michael'a ve sonra yine Dirk'e çevirerek süratlerini durumlarını saptadı. Michael'ın bataklıktan geçerken vakit kaybedeceğini biliyordu. Ama buna karşılık bataklığın çevresinde dolaşacak olan Dirk'ün de daha fazla yol alması gerekmekteydi. Yüksek sesle bu başa baş bir yarış dedi. Dirk önde fakat başa baş bir yarış. Biri çok az farkla yarışı alacak. Ada durumu böyle görmüyordu. Dirk öndeydi ve yarışı kazanacaktı. Kadın Garrick'a bir göz attı. O 100 metre ötedeki finish çizgisinin yanında bulunan direğin orada duruyordu. Ama bu kadar uzaktan bile omuzlarının düşmüş olduğunu, duyduğu mutsuzluğun kendisini bir yenilgi gibi sardığını fark etmemek imkansızdı. Güneş dansözünün toynakları her adımda onun yaşamını parça parça ediyordu. Ada bir an daha dayanamayarak arabadan atladığı gibi kalabalığın arasından geçip büyük bir zafer heykeli gibi Rawls'un üstüne duran Sean'un yanına gitti. Sean! Kadın uzanıp onun bacağına dokundu fakat yarışa dalmış olan Sean onu fark etmedi bile. Ada Sean! Diye haykırarak onun paçasını çekiştirdi. Anne! Sean dönerek şaşkın şaşkın ona baktı. Ada heyecanla bağıran kalabalıkta sesini duyurmak için haykırdı. Seninle konuşmam gerek. ''Şimdi olmaz. Finişe yaklaşıyorlar. Onları görecek bir yere çık. Şimdi, seninle şimdi konuşmam gerekiyor. Hemen aşağıya in.'' Kadının ses tonu onu şaşırttı. Bir an duraklayarak usulca yarışa baktı. Sonra kaderine razı olup omuz silkerek aşağıya kadının yanına indi. ''Ne var? Lütfen çabuk ol. Yarışı kaçırmak istemi.'' ''Çabuk olacağım.'' Sean o ana dek adanın böyle buz gibi bir öfkeye kapıldığını görmemişti. ''Sana şunu söylemek istedim. Bir gün sana karşı sadece bir küçümseme duyabileceğim aklıma gelmezdi. Sen sık sık düşüncesizlik ettin ama hiçbir zaman böyle acımasız olmamıştın.'' ''Anne ben.'' Sean şaşırmıştı. ''Beni dinle. Kardeşini mahvetmeye karar verdin ve bunu yaptın. İşte artık bundan zevk alacağını umarım. Tönis Kral senin oldu. Bunun tadını çıkar. Geceleri iyi uyu.''
''Tönis Kral mı? Ne demek istiyorsun?''
Sean iyice sersemlemiş üvey annesine bağırıyordu.
''Ben o çiftlik için bahse girmedim.''
''Ada yok canım.'' diye alay etti. ''Girmedin tabii. Kendi yerine bunu Ronnie Pay'a yaptırdın.''
''Pay mı? Onun bu işle ne ilgisi var?''
''Her türlü ilgisi var. Bunu planlamana o yardım etti. Budalalığa kalkışması için Gary'yi kışkırtarak sana yardım etti. Tönis Kral ona ipotekli.''
''Fakat?''
Birden durumun korkunçluğunu anlamaya başladı Sean. ''Onun bacağını aldın. Şimdi de Tönis Kral'ı al. Ama bunun bedelini benim sevgimi yitirerek ödeyeceksin.''
Gözlerini Sean'un gözlerine dikmişti. Ada'nın ıstırabı gözlerini bulutlandırıyordu.
''Elveda Sean. Bir daha birbirimizle konuşmayacağız.''
Kadın ağır ağır uzaklaştı. Sonunda yaşlı bir kadın gibi, yorgun, bitkin bir kadın gibi yürüyordu. Sean durumu anlayarak finişe doğru koşmaya başladı. Kalabalığın arasından bir sardalya sürüsünün arasına dalan bir köpek balığı gibi geçti. Onların başlarının üstünden bakınca iki atlının dört nala kırda ilerlediklerini gördü. Dirk öndeydi ve özengilerine basıp ayağa kalkmış durmadan güneş dansözünü kamçılıyordu. Siyah saçları rüzgarda uçuşuyordu ve gömleği zıplayan çamurlardan leş gibi olmuştu. Altındaki kısrak uzun toynaklarının üstünde dans eder gibiydi. Nal sesleri kalabalığın bağırışlarını bastırıyordu. Kısrağın gövdesi terden koyulaşıp pırıl pırıl olmuştu. Açılmış pembe ağzından çıkan köpükler göğsünde beyaz danteller gibi duruyordu. Onun 50 metre kadar gerisinde gri hava umutsuzca koşuyordu. Michael üzüntüyle topuklarını hayvanın karnına vurmaktaydı. Yüzü umutsuzluğun verdiği acıyla allak bullak olmuştu. At da bitmişti. Bacakları yorgunluktan titriyor, her adımda hırıldar gibi soluyordu. Sean iplerin önüne dizilmiş insanları ayırarak iki kadını omuzlayıp öne çıktı. Sonra eğilip ipin altından geçerek alana girdi. Güneş dansözü onun üstüne doğru geliyordu. Hayvanın sert nal sesleri duyuluyor ve her adımda da başını sallıyordu. Sean, Dirk onu durdur diye gürledi. Baba, baba, yoldan çekil! Dirk de ona aykırıyordu. Fakat Sean onu yakalamak için atıldı. Baba! Sean onun önünde kollarını iki yana açıp eğilmişti. Güneş dansözünün başını tutup çeviremeyecek kadar yakındaydı. Onu durdurmak için geç kalmıştı. Dirk, atla kızım diye bağırdı, atla! Atı dizleriyle sıkınca hayvanın kalçalarını kasarak cevap verdiğini hissetti. Kısrağın ön ayaklarını kaldırarak göğsüne doğru çevirdiğini de anladı. At havalanır gibi oldu. Ancak Dirk onun bitkin vücudunun gevşediğini ve Sean'un başının üstünden geçecek kadar yükselemeyeceğini anladı. Acı ve umutsuzluk dolu bir an güneş dansözü ayaklarını yerden kesti ve ön bacaklarıyla Sean'a çarptığı sırada kalabalık dehşetle bağırdı. Kısrak havada dönerek düştü. Dirk de hızla savrulurken üzengi kayışları kamçı şaklaması gibi sesler çıkararak ayrıldı. Sonra hepsi birlikte otlara devrildi. Kalabalıktaki kadınlar tiz çığlıklar atıyorlardı. Güneş dansözü debelenerek doğruldu. Bir bacağı dizden kırılmış sallanıyordu. Hayvan kırık kemiğin acısıyla kişniyordu. Sean sırt üstü yerde yatıyordu. Başı bir yana dönmüş, parçalanan yanağından akan kanlar burnuna ve ağzına doluyordu. Bu yüzden soluğu hırıltılı çıkmaktaydı. Dirseklerinin ve bir yanağının derisi soyulmuş olan Dirk sürüne sürüne Sean'a yaklaştı. Onun yanında doğrularak diz çöktü ve sıkıp havaya kaldırdığı yumruklarını şiddetle indirmeye başladı. Yumrukları kanların etrafa sıçramasına neden oluyordu. Babasının göğsüne, gevşemiş hareketsiz yüzüne vuruyordu.
''Neden bunu yaptın? Oh Tanrım, senden nefret ediyorum.''
Şok, öfke, umutsuzluk.
''Senin için, beni durdurdun, beni durdurdun.''
Michael gri havanın dizginlerini çekip durdurdu ve kendisini eğerden attığı gibi onların yanına koştu. Dirk'ün kollarını yakaladı, genci babasının üstüne çekerek engellemeye çalıştı. ''Bırak onu küçük piç.
Kazanmamı istemedi, beni durdurdu. Ondan nefret ediyorum, onu öldüreceğim.''
Kalabalık öne doğru geldi. İpleri aşıp geçti adamlar. İki kişi Michael'ın Dirk'ü tutmasına yardım ederken diğerleri Sean'un çevresine toplandı. Buna bağırmalar ve sorular izledi.
''Doktor Fraser nerede?''
''Tanrım, fena yaralandı.
O atı yakalayın, bir tabanca getirin.
Ya girişilen iddialar ne olacak?
Ona dokunmayın, durun.''
Kolunu düzeltmemiz gerek.
Bir tabanca getirin, Tanrı aşkına bir tabanca getirin.
Sonra ortalığa bir sessizlik çöktü. Ruth koşarak kocasına doğru gitti. Embeyane de onun peşindeydi.
Sean,
hamileliği yüzünden hareketleri ağırlaşan kadın onun yanında çömeldi.
Sean,
etrafındaki erkekler onun yüzüne bakamadılar.
Kadın, embeyane onu arabaya getir diye fısıldadı.
Zulu omzundaki maymun derisi pelerini atarak Sean'un üstüne eğildi. Onu kucaklayarak kaldırdı. Göğsünün ve kollarının büyük kara kasları şişen embeyane, taşıdığı ağırlık yüzünden dengesini bulmak için bacaklarını aralayarak durdu.
''Kolo, Nikosi Kazi.''
Ruth sarkan kolu kocasının göğsünün üstüne yerleştirdi.
''Onu getir.'' diye tekrarladı ve birlikte kalabalıktan geçtiler.
Sean'un başı tıpkı uyuyan bir çocuğunki gibi Embeyane'nin omuzuna dayalı kalmıştı.
Embeyane onu usulca otomobilin arka tarafından yatırıp başını da Ruth'un kucağına koydu. Storm baba, baba diye tekrarlarken kanları gördüğü için yüzü allak bullak olmuştu. Küçük vücudu korkmuş bir tavşan gibi titriyordu. Ruth arabanın yanında beliren genç adama baktı. Lütfen bizi götürür müsün Michael? Bizi Protea sokağına götür. Embeyane yanında koşarken büyük otomobil endişeli seyircilerin arasından geçerek ana yola çıktı ve Ladyburg'a doğru gitti. 68. Bölüm. Etrafındaki kalabalık yavaş yavaş dağılır, insanlar arabalarına giderlerken Dirk Courtney tek başına durarak Rolls'un kendi savurduğu tozların arkasında kaybolmasını seyretti. Olayın tepkisiyle bacakları titremeye, midesi bulanmaya başladı. Çakıllar yüzünden soyulan yüzü asit dökülmüş gibi yanıyordu. Kasabaya git de Dr. Fraser yüzüne bir şey sürsün. Elinde ağır bir askeri tabancayla arabasından inen Dennis Peterson onun yanında durmuştu. Dirk ifadesiz bir sesle evet dedi. Dennis iki yerli seyisin güneş dansözünü tuttukları yere gitti. Kısrak dengesiz bir şekilde üç bacağının üstünde duruyordu ama sakinleşmişti artık. İki seyisin arasında başını acıyla önüne eğmiş duruyordu. Dennis tabancanın namlusunu hayvanın alnına dayadı ve silah patlayınca kısrak şiddetle sarsılıp titreyerek yere düştü. Bacakları son bir kasılmadan sonra kazık kesildi ve hayvan hareketsiz kaldı. Ona bakan Dirk acıyla titredi. Sonra eğilerek otların üstüne kusmaya başladı. Kusmuğu ekşi ve ateş gibi yakıcıydı. Avucuyla ağzını sildikten sonra yürümeye başladı. Nereye gittiğini bilmeden, etrafını görmeden tepeye doğru gidiyordu. Kafasından hep aynı sözler geçiyor. Bunlar bir marşın nakaratı gibi adımlarına uyuyordu. ''Beni istemiyor, beni istemiyor.'' Sonra çılgınca öfkeyle tekrarlıyordu. ''Dilerim ölsün, ne olur Tanrım onun canını al.'' ''Ne olur onun canını al.'' Anna Courtney bu sözleri pek hafif söylediği için arabada oturan kadının yanında yerde duran Gary bu sözleri duymadı. Omuzlarını çökertmiş, başını düşünceyle öne eğmiş, kollarını sarkıtmış duruyordu Gary. Elleri yavaş yavaş açılıp kapanıyordu. Sonra bir elini kaldırarak parmaklarını kapalı göz kapaklarına bastırdı. ''Ona gideceğim.'' dedi. ''Tanrı yardımcım olsun, fakat ona gideceğim.''
''Hayır, buna izin vermiyorum. Onu bırak. Benim çektiğim gibi o da çeksin.''
Gary şaşkın şaşkın başını salladı. ''Gitmem gerekiyor. Bu çok uzun sürdü. Çok fazla. Gitmeliyim. Çok geç kalmamış olmak için Tanrı'ya yalvarıyorum.''
''Bırak ölsün.''
Birden kafasının içinde bir şey koptu sanki. Anna çok uzun yıllar taşıdığı nefretin ağırlığı altında ezildi. Feryat ederek yerinden kalktı.
''Geber! Kahrol! Geber!''
Gary gözlerini açarak endişeyle karısına baktı. ''Kendine gel güzelim.''
''Geber! Geber!''
Anna'nın yüzünde kıpkırmızı benekler belirmiş, sanki boğulur gibi sesi tizleşip incelmişti. Gary onun yanına çıkarak korumak ister gibi kollarını vücuduna doladı. Anna ona bakarak ''Yanımdan git'' diye haykırdı. ''Bana dokunma!'' Gary'nin kollarından kurtulmak için debeleniyordu.
''Senin yüzünden kaybettim onu. Öyle büyük, öyle güçlüydü. O benimdi. Fakat...''
Adam çılgın gibi bağıran kadını yatıştırmaya çalıştı. ''Anna, Anna, lütfen yapma. Lütfen sus sevgilim.
Sen, sürünen sakat yaratık, senin yüzünden.''
Tıpkı bir çıbandan cerahatin püskürmesi gibi Anna'nın duyguları da birden ortaya çıktı.
''Fakat sana da bunu ödettim. Seni de kardeşinden ayırdım ve şimdi o öldü. Artık ona kavuşamayacaksın.''
Kadın nispet verir gibi çılgınca gülmeye başladı. ''Anna, sus.
O gece, o geceyi anımsıyor musun? O ya da sen bunu unutabilecek misiniz?'' ''Onu istedim. O iri yarı vücudu üstümde hissetmek istedim. Eskisi gibi benimle sevişmesini istedim. Ona yalvardım. Yalvardım ama senin yüzünden, onun sakat, zayıf kardeşi yüzünden. Tanrım, ondan nefret ettim. Nefret ve azap dolu bir sesle tiz bir kahkaha attı. Üstümdekileri paraladım ve dudağımı ısırdım. Bunları onun yapmasını istemiştim. Sen geldiğin zaman istediğimi yerine getirmeni arzu ettim. Ama sen... Senin sadece yarım bir adam olduğunu unutmuştum. Onu öldürmeni, öldürmeni istemiştim.
Yüzü iyice solup beyaz mermeri andıran Gerrit'in altından terler akıyordu. O anda tiksintiyle kadından uzaklaştı. Adam bunca zaman diye mırıldandı. Sean'un bunu yaptığını sandım, sana inandım. Arabadan düşercesine indi, bir an dengesini bulabilmek için tekerleğe dayanıp kaldı.
Bunca zaman yazık oldu. Geri doğrulup koşmaya başladı. Sakat bacağı sarsılıyor, sendelemesine neden oluyordu. Dennis Peterson arabasıyla onun yanında durarak ''Seni götürmemi ister misin Gary?'' diye sordu. ''Evet, oh evet.'' Gary el demirine tutunup kendisini yukarıya çekerek Dennis'in yanına oturdu. ''Lütfen beni ona götür. Mümkün olduğu kadar hızlı gidelim.''
29. ayının sonu. Sayfa 360.